Baş kaldıran insan Albert Camus.
Ayrım 9.
O gün bugün tutsak idam edilmiştir. Yalnızca derin anlayışa, yıkım ve ölüm anlayışına kulak veren büyük engizitörler egemendir. Büyük engizitörler göğün ekmeğini ve özgürlüğünü gururla teper. Yeryüzünün özgürlüksüz ekmeğini sunarlar. Polisler daha o zamanlarda Golgota'da "Çarmıhtan in, sana inanalım" diye bağırıyorlardı. Ama inmedi. Hatta can çekişmenin en zor dakikasında bırakıldığı için Tanrı'ya yakındı. Kanıt manıt yok demektir öyleyse. Başkaldırmışların yatsıdığı, büyük engizitörlerin ise alaya aldıkları inanç ve gizlem vardır. Her şeye izin vardır. Cinayet yüzyılları bu çalkantılı dakikada hazırlanmıştır. Pol'den Stalin'e varıncaya dek Sezar'ı seçmiş papalar yalnız kendi kendilerini seçen Sezar'ların yolunu açmışlardır. Tanrı ile gerçekleşmeyen dünya birliği bundan böyle Tanrı'ya karşı gerçekleşmeyi deneyecektir. Ama bu noktaya gelmedik daha. Şimdilik suçsuz olduğu düşüncesiyle öldürme istemi arasında şaşırıp kalmış, eylem yeteneğinden yoksun baş kaldırmışın solgun yüzünü sunar İvan bize. Bir yandan insan koşulunun görüntüsüdür diye ölüm cezasından nefret eder. Bir yandan da cinayete doğru yürür. İnsanlardan yana çıktığı için payına yalnızlık düşer. Usun başkaldırısı onunla çılgınlıkta son bulur. Saltık kesinleme. İnsan Tanrı'yı aktöre açısından yargılamaya kalkar kalkmaz onu kendi içinde öldürür. Ama bu durumda aktörenin temeli nedir? Adalet adına yatsınır Tanrı, ama Tanrı düşüncesi olmayınca adalet düşüncesi anlaşılır mı? Uyumsuzluğa düşmez miyiz o zaman? Nietzsche doğrudan doğruya uyumsuzluğa el atar. Uyumsuzluğu daha iyi aşabilmek için son noktasına dek götürür onu. Aktöre ancak bundan sonra kurulabilir. Tanrı'nın yok edilmesi gereken son yüzüdür. O zaman Tanrı yok demektir artık. Varlığımıza güvence sağlamaz, insan var olmak için yapmaya karar vermelidir. Tek. Daha önce Stirner, Tanrı'yı yıktıktan sonra insanda her türlü Tanrı düşüncesini de yıkmak istemişti. Ama Nietzsche'nin tersine yok sayıcılığı hoşnuttu. Stirner çıkmazda güler, Nietzsche duvarlara saldırır. Daha 1845'te, yani tek ve özelliğinin yayımlandığı yılda ortalığı tertemiz etmeye başlar. Genç ve solcu Hegelcilerle Kurtulmuşlar Birliği'ne girip çıkan bu adamın yalnız Tanrı ile değil, Feuerbach'ın insanı, Hegel'in ruhu ve onun tarihsel cisimleşimi olan devletle de görülecek bir hesabı vardı. Ona göre bütün putlar aynı dar kafalılıktan, ölümsüz düşüncelere inanmaktan doğmuştur. Bu yüzden savımı hiçbir şey üzerine kurmadım diye yazabilmiştir. Günah bir Moğol yıkımıdır kuşkusuz, ama tutukluları olduğumuz hukukta öyle. Tanrı düşmanıdır. Stirner kutsala saldırıda elden geldiğince ileri gider. Tanrı, benim, daha doğrusu olduğum şeyin bir sapıtmasından başka bir şey değildir. Sokrat, İsa, Descartes, Hegel, bütün peygamberler, bütün filozoflar beni, olduğum şeyi saptırmak için yeni yollar bulmaktan başka bir şey yapmamışlardır. Stirner bu beni en özel, en geçici yanına indirgeyerek Fichte'in salt beninden ayırır. Adlar adlandırmaz onu, tektir. Stirner'e göre evrensel tarih İsa'ya dek gerçeği ülkeleştirmek yolunda uzun bir çabadan başka bir şey değildi. Bu çaba eskileri özgü düşüncelerle arınma ayinlerinde cisimleşir. İsa'dan sonra ereye varılmıştır artık. Başka bir çaba başlar. Bu da tam tersine ülküyü gerçekleştirmektir. Soyutu cisimlendirme tutkusu arınmanın yerini alır. İsa'nın kalıpçısı olan sosyalizm etkisini artırdıkça dünyayı gittikçe daha çok yakıp yıkar. Ama evrensel tarih ben olan tek ilkeye, canlı, somut ilkeye, birbirini kovalayan soyutlamaların, yani Tanrı'nın, devletin, toplumun, insanın boyunduruğuna sokulmak istenen utku ilkesine karşı uzun bir aşağılamadan başka bir şey değildir. Stirner'e göre insanseverlik bir aldatmacadır. Devlet ve insana tapmada en ilerilere giden tanrısız felsefeler de dinsel ayaklanmalardan başka bir şey olamaz. Bizim tanrısızlarımız gerçekten dindar insanlardır, der Stirner. Bütün tarih boyunca bir tek din olmuştur, ölümsüzlük dini. Bu din yalandır. Yalnızca tek, ölümsüzün ve egemenlik isteğini desteklemeyen ne varsa hepsinin düşmanı olan tek gerçektir. Sirner'le başkaldırıya hız veren yatsıma edimi bütün kesinlemeleri karşı konulmaz bir biçimde bastırıverir. Aktöre bilincini tıkayan tanrısalın bütün yedeklerini de süpürür. Dış öbür dünya süpürülmüş ama iç öbür dünya yeni bir gök olmuştur der. Devrim bile tiksindirir bu başkaldırmışı. Evet, her şeyden önce devrim. Devrimci olmak için inanılacak hiçbir şey yokken hala bir şeylere inanmak gerekir. Devrim bir geriye dönüşle sonuçlanmıştır. Devrimin gerçekte ne olduğunu bu da gösterir. İnsanlığa köle olmak, Tanrı'ya kulluk etmekten daha iyi bir şey değildir. Öte yandan kardeşlik de komünistlerin hafta sonu görüşünden başka bir şey değildir. Hafta içinde kardeşler köle olur. Demek ki bir tek özgürlük vardır Stirner için. Kendi gücüm, bir tek de gerçek, yıldızların gözler kamaştırıcı bencilliği. Her şey yeniden çiçeklenir bu çölde. Düşüncesiz bir sevinç çığlığının yaman anlamı, düşüncenin ve inancın uzun gecesi süresince anlaşılamazdı. Bu gecenin sonu yaklaşmaktadır. Devrimlerin değil, ayaklanmanın günü olan bir gün doğmak üzeredir. Ayaklanma, tüm rahatlıkları yatsıyan bir çiledir. Ayaklanan insan ancak bencillikleri kendi bencilliğiyle birleştiği ölçüde, birleştiği sürece uyuşacaktır öteki insanlarla. Tek varlığı olan var olma isteğini yatıştıracak yalnızlıktadır gerçek yaşamı. Bireycilik bir doruğa ulaşır böylece. Bireyi yok sayan her şeyin yok sanması ve onu yükselten, ona çalışan her şeyin yüceltilmesidir. İyilik nedir Stirner'e göre? Yararlanabileceğim şey, yasal olarak neyi yapabilirim? Yapabileceğim her şeyi, başkaldırı cinayetin doğrulanmasına varır yine. Stirner bu doğrulamayı denemekle kalmamış, böylece açtığı yollarla gözle görülür biçimde sarhoş olmuştur. Kutsalla ilişkiyi kesme, daha da iyisi kutsalı kesme genelleşebilir. Yeni bir devrim değil yaklaşan, güçlü, gururlu, saygısız, utançsız, gök gürültüleriyle bilinçsiz bir cinayet kabarmıyor mu çevrende? Önsezilerle ağırlaşmış göğün karardığını ve sustuğunu görmüyor musun? Tavan arasında büyük yıkımlar yaratanların karanlık sevinci seziliyor burada. Bu acı, bu dediği dedik mantığı hiçbir şey köstekleyemez artık. Bütün soyutlamalara karşı dikilmiş, kapatıldığı, köklerinden koptuğu için kendisi de soyut olmuş, atsız bir benden başka hiçbir şey. Cinayet de kusurda yoktur artık. Dolayısıyla günahkar da yoktur. Hepimiz kusursuzuz. Gerçekte her ben devlete ve halka karşı suçlu olduğuna göre yaşamanın yasaya uymazlık olduğunu bilmeliyiz. Tek olmak için öldürmeyi kabul etmesek bile. Hiç kutsala saygısızlık ettiğiniz yok. Bir suçlu kadar büyük değilsiniz siz. Hala vesveselidir. Daha kesin konuşur. Ezmeli değil, öldürmeli onları. Ama öldürmenin yasallığına karar vermek, teklerin savaşına karar vermektir. Öldürme bir tür ortak intiharla bir olacaktır böylece. Bu konuda hiçbir şey söylemeyen ya da hiçbir şey görmeyen Stirner, hiçbir yıkıma önünde gerilmeyecektir. Başkaldırı anlayışı en acı doygunluklarından birini kargaşalıkta bulur sonunda. Seni toprağa gömecekler. Çok geçmeden kardeşlerin, yani öbür uluslar da ardından gelecekler. Hepsi senin ardından gidince insanlık gömülmüş olacak. Ben, en sonunda tek efendim olan ben onun kalıtçısı, mezarının üstünde kahkahayı koyvereceğim. Böylece dünyanın yıkıntıları üzerinde kral bireyin acı gülüşü başkaldırı anlayışının son utkusunu örneklendirir. Ama bu son noktada ölümden ya da dirilişten başka hiçbir şey olanak kalmamıştır artık. Stirner, onunla birlikte de bütün yok sayıcı baş kaldırmışlar, yıkmanın sarhoşluğu içinde son noktalara koşarlar. Ama çöl görününce burada ayakta kalabilmeyi öğrenmek gerekir. Nietzsche'nin çok yorucu arayışı başlamaktadır. Nietzsche ve yok sayıcılık. Tanrı'yı yoksuyoruz, Tanrı'nın sorumluluğunu yoksuyoruz. Ancak böyle kurtaracağız dünyayı. Nietzsche ile yok sayıcılık peygamberimsi olur sanki. Ne var ki onun yapıtında peygamberden çok hekimi göz önüne almazsak var gücüyle nefret ettiği aşağılık ve bayağı acımazlıktan başka hiçbir şey çıkaramayız Nietzsche'den. Düşüncesinin geçici, yöntemli, tek sözcükle stratejik niteliği kuşku götürmez. Cerrahların peygamberlerle ortak yanı geleceğe göre düşünüp ameliyat yapmalarıdır. Nietzsche gelecek bir yıkımı göz önüne alarak düşünmüştür yalnız. ama bu yıkımın sonunda ne çirkin ne hesapçı bir yüze bürüneceğini sezdiği için onu övmek için değil, ondan sakınmak, onu bir yeniden doğuş biçimine sokmak için düşünmüştür. Yok sayıcılığı görmüş, onu bir klinik olayı gibi incelemiştir. Avrupa'nın ilk kusursuz yok sayıcısı olduğunu söylüyordu. Eğilimi dolayısıyla değil, durumu dolayısıyla, bir de çağının kalıtını yadsıyamayacak ölçüde büyük olduğu için. Kendinde de başkalarında da bir inanma yeteneksizliği gördü. Her türlü inancın ilk temelinin, yani yaşam inancının silindiğini gördü. Baş kaldırmış olarak yaşanabilir mi sorusu, hiçbir şeye inanmadan yaşanabilir mi biçimine girdi. Yanıtı olumludur. Evet, inanç yokluğu bir yöntem durumuna getirilirse, yok sayıcılık son sonuçlarına dek götürülürse, sonra çöle çıkılıp da olacaklara güvenilerek aynı ilkel üçgüdüyle hem acı hem sevinç duyulur. Yöntemli kuşku yerine yöntemli yatsımayı uyguladı, yok sayıcılığı hala kendi kendinden gizleyen şeyleri, Tanrı'nın ölümünü gizleyen putları düzenli bir biçimde yıkmaya çalıştı. Yeni bir tapınak yükseltmek için bir tapınak yıkmak gerekir. Yasa budur. Ona göre iyilikte ve kötülükte yaratıcı olmak isteyen kişinin her şeyden önce yıkıcı olması, değerleri parçalaması gerekir. En üstün kötülük, en üstün iyiliğin içindedir. Ama üstün iyilik yaratıcıdır. Öylesine hayran kaldığı şu Fransız 17. yüzyılının özgürlük ve kesinliğinden yoksun olarak ama deha yüzyılı saydığı 20. yüzyılı niteleyen çılgın açık görüşlülükle kendine göre zamanının yöntem üzerine konuşmasını yazdı. Bu başkaldırı yöntemini incelemek de bize düşüyor. Nietzsche'nin ilk adımı bildiğine boyun eğmektir. Tanrısızlıktan en doğal şeydir onun için. Kurucu ve köklüdür. Kendisine bakılırsa Nietzsche'nin üstün iç çağrısı tanrısızlık sorunu içinde kesin bir duruşa, bir tür bunalıma yol açmaktadır. Dünyanın gidişi gelişi güzeldir. Bir ereği yoktur. Öyleyse hiçbir şey istemediğine göre Tanrı gereksizdir. Bir şey isteseydi oluşun bütün değerini düşürecek bir acı ve mantıksızlık toplamını sırtlaması gerekirdi. Stendhal'in sözüne çok imrendiği bilinir. Tanrı'nın tek bağışlatıcı yanı var olmamasıdır. Dünya tanrısal istemden yoksun olduğuna göre birlikten ve elekten de yoksundur. Bu nedenle dünya yargılanamaz. Ona yöneltilen her yargı yaşamın kararlanmasıyla sonuçlanır. Olan olması gerekene, yani gök ülkesine, ölümsüz düşüncelere, aktöre gereklerine göre yargılanır o zaman. Ama olması gereken yoktur. Hiçbir şey adına yargılanamaz bu dünya. İşte bu çağın üstünlüğü, hiçbir şey doğru değil, her şeye izin var, görkemlilikle ya da umursamazlıkla, başka binlerce deyimde yankılanan bu deyimler, Nietzsche'nin yok sayıcılık ve başkaldırının tüm yükünü yüklendiğini kanıtlamaya yeter. Eğitme ve eleme konusundaki biraz çocuksu düşüncelerinde yok sayıcı uslamlamanın en uç mantığını dile getirmiştir. Sorun şu, tümüyle bilimsel bir bilinçle isteyerek ölmeyi öğretip uygulayacak büyük ve bulaşıcı bir yok sayıcılığa hangi yollardan varılabilir? Ama Nietzsche yok sayıcılık yararına o zamana dek yok sayıcılığın frenleri, sayıla gelmiş değerleri kendi düşüncesine bağlar. En başta da aktöreyi Sokrates'in canlandırdığı ya da Hristiyanlığın öğütlediği biçimiyle aktöreye uygun davranışı kendi başına bir gerileme belirtisidir. Etten kemikten insanın yerini bir gölge insana vermek ister. Tümüyle uydurma bir düzen dünyası adına tutkular, çığlıklar evrenini suçlar. Yok sayıcılık, inanma yeteneksizliği ise en kötü belirtisi tanrısızlık değil, olana inanma, yapılanı görme, sunulanı yaşama yeteneksizliğidir. Her türlü düşkünün temelinde bu sakatlık vardır. Aktörenin dünyaya inancı yoktur. Nietzsche'ye göre gerçek aktöre açık görüşlülükten ayrılmaz. Dünyanın kara çalıcılarına karşı serttir. Çünkü bu kara çalmada yüz kızartıcı bir kaçış hazzı görür. Ona göre geleneksel aktöre, aktöresizliğin özel bir durumundan başka bir şey değildir. Doğrulanmak gereksiniminde olan iyiliktir der. Sonra da şunu söyler. Bir gün gelecek, iyilik yapmaya aktörel nedenlerle son verilecektir. Nietzsche'nin felsefesi başkaldırı sorunu çevresinde döner kuşkusuz. Tamamı tamamına bir başkaldırı olmakla başlar. Ama Nietzsche'nin yaptığı yer değiştirme de Sezil'in başkaldırı kesinleşmiş bir gerçek saydığı Tanrı ödülünden yola çıkar onda. O zaman yalan yere, yok olmuş tanrısallığın yerini almaya çalışan ve belli bir yönü olmasa bile tanrıların eritildiği tek pota olarak kalan bir dünyayı alçaltan her şeye karşı çıkar. Kimi Hristiyan eleştirmenlerin düşündüğünün tersine Nietzsche Tanrı'yı öldürmeyi tasarlamamıştır. Çağının ruhunda ölü bulmuştur onu.
Ayrım sonu.